Merhaba, ben Zeren. İspeş'in podcast'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk hikayem, beni de duyduğum zaman oldukça etkileyen bir hikayeyle başlasın istedim. Açıkçası hala bu kadar beni etkilemesinin sebebi olayın gizeminin çözülememiş olması ve hala gizemini koruyor olması. Dilerseniz hikayemize geçelim, bakalım siz de benim gibi hissedecek misiniz ve biz sizin için de böyle hala ilginç bir hikaye olarak kalacak mı? Hikayemiz Fransa'da geçiyor. Öncelikle onu belirteyim. Fransa'da geçtiği için de isimlerde telaffuz konusunda sıkıntılar olabilir. Bu konuda beni mazur görmenizi rica edeceğim. Olaylar Fransa'nın Nantes kasabasına gerçekleşiyor. Şöyle ki Nantes kasabası İşte oldukça güzel ve kültürlü bir kasaba. Burada da işte her kasabada olduğu gibi orta ve üst sınıf kesimin yaşadığı bir mahalle var. Bu mahallede de işte insanlar günlük işlerine gidip geliyorlar. İşte genel olarak işte çocuklarını okula götürüyorlar, getiriyorlar. Kiliseye gidiyorlar. Dinler insanların olduğu, hani düzenli olarak kiliseye giden insanların olduğu bir bölge. Bu bölgede günlük her şey hayat sakin, normal rutininde ilerlerken bir anda 2011 yılının Nisan ayında bir cinayetlerin ortaya çıkmasıyla bir anda böyle bir sansasyonel oluyor ve o bölgede insanlar böyle büyük bir şok yaşıyorlar açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani o bölge çok böyle düzgün, hani nezih insanların yaşadığı bir bölgede hani böyle bir olayın yaşanacağı daha doğrusu kimsenin aklına gelmiyor. Dilerseniz olayın yaşandığı eve gidelim ve oradaki ailemizi tanıyalım. Olayın yaşandığı evde anne, baba ve 4 çocuğu yaşıyor, 2 köpekleriyle birlikte. Baba Xavier DuPont, kendisi bir iş adamı, çevresi tarafından da çok sevilen, saygı duyulan bir insan. İnsanlarla böyle oldukça rahat iletişim kurabilen, işte çok güler yüzlü bir insan. Kendisi aristokrat bir aileden geliyor. İşte babası kontmuş, kont unvanına sahipmiş. İşte kendisinin ailesinden, geçmiş dönemin ailesinden silahşörler almış ve işte kraliyet ailesine hizmet etmişler. Hatta bir dönem Fransa'nın merkezindeki bir kalede yaşamışlar. Yani öyle bir soylu bir aileden geliyorlar ve şöyle bir şey var, Fransa'da aristokrasiye çok önem veriyorlar ve hani bu onlar için çok önemli. Ve dediğim gibi kont soyundan geliyor kendisi. İşte zaman konsolundan gelmesi de işte onların bu zenginliğini sağlıyor açıkçası. Dediğim gibi kendisi bir iş adamı. İşte sürekli seyahatlere çıkıyormuş, yurt dışlarına gidiyormuş, geliyormuş. Yani çevresi tarafından çok yoğun bir insan, yani yoğun olarak çalışan bir insan. Karısı Agnes, kendisi de Agnes'ta bir katolik okulunda çalışıyor. Düzenli olarak kiliseye gidip gelen bir insan. İşte çevresi tarafından da hani gençliğinden itibaren hani çok muhafazakar bir kız olarak adlandırılıyor. Hani böyle gerçekten de kendisinin bir şey ayin grupları varmış. Sürekli işte böyle hani ayin toplantılarına gidiyorlarmış. Sürekli kiliseye gidiyorlarmış. Öyle bir yaşantısı var. 4 çocuk, dediğim gibi 4 tane çocukları var. İlk çocukları Arthur. Arthur oldukça yakışıklı bir çocuk. Çevresi tarafından seviliyor. Özel bir katolik okulunda okuyor kendisi. Arthur için şöyle bir dipnot geçeyim. Arthur, Xavier ve Agnes'ın ilk çocukları olabilirler. Ama aslında Xavier'ın ilk çocuğu değil. Şöyle ki Xavier ve Agnes gençliklerinde birbirlerini çok sevmişler. Deli gibi birbirlerine aşıklarmış. Ancak daha sonrası yani bir sene gibi bir süre birlikte çıkmışlar. Daha sonra işte Xavier dünya gezmek istediğini, biraz işte gezip tozmak istediğini söylüyor. Çünkü daha da çok gençler, hani tanıştıkları dönemde de biraz hani dolaşmak, hayatını yaşamak istediğini söylüyor ve Fransa'dan ayrılıp gidiyor. Bir sene sonra geri geliyor. Bir sene sonra geri geldiğinde de Agnes'i hamile olarak buluyor. Hamile olarak bulmasına rağmen onunla evleniyor ve çocuğu da aldırmıyor. Bu çevresi tarafından çok dehşet, hani değişik olarak karşılanmış. Çünkü onların hani dediğim gibi hani böyle asil bir soydan geldikleri için, hani asil bir soydan gelen bir çocuğun işte böyle gidip bekar bir anneyle evlenmesi hani çevresi tarafından nahoş karşılanıyormuş. Ama kimseyi dinlememiş ve evlenmiş. Çocukları, ilk çocukları Arthur olmuş. Ve onu da kendi soyadına vermiş ve onu da diğer çocuklarına hiçbir zaman ayırmamış. Ve oldukça seviyormuş Arthur'u da. Şöyle hani araştırdım ama bulamadım. Hani Arthur gerçekten Xavier'ın babası olup olmadığını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bununla alakalı bir bilgiye sahip değilim. Ama bu tabii bu sonradan olaylar ortaya çıktıktan sonra çevresindeki yakın arkadaşların anlattığı bir bilgi. Ama hani kendi Arthur da bu bilgiye sahip miydi? Yoksa hani bunu saklıyorlar mıydı ondan? Bununla alakalı açıkçası bir bilgim yok. İkinci çocukları Toma. Toma aslında Xavier ve Agnes'in ilk biyolojik, yani gerçek çocukları olmuş oluyor. Kendisi 20 yaş. Kendisi 18 yaşında. Bu arada Arthur 20 yaşındaydı. Onu da belirteyim. Söylemedim sanırım. Toma 18 yaşında. Kendisi de yine özel bir okulda okuyor. Müzik tutkunu bir çocukmuş. Bu yüzden de işte özel bir üniversitede müzik koleji okuyormuş. Oldukça içine kapanık, sessiz, sakin bir çocuk. İşte arkadaşları onu böyle çok sağduyulu bir çocuk olarak tanımlıyorlar. Üçüncü çocukları Anne. Anne tek kızları, hani üç erkek çocuğun arasında tek kızları. Kendisi 16 yaşında. Oldukça güzel bir kız. Ve ailenin en çalışkan çocuğu olarak tanımlanıyor. Kendisi katalog mankenliği yapıyormuş. Aynı zamanda o da zaten özel bir okula gidiyor. Ve ailenin son çocukları da Benoit. Kendisi 13 yaşında. O da işte Anne'le aynı okula gidiyormuş kendisi. O da bir özel bir Katolik okuluna gidiyor. Böyle sevgi dolu, güzel, dört çocuklarıyla yaşayan ve çevreleri tarafından da çok sevilen bir aile. Her şey, dedik ki ben çevresi tarafından çok sevilen bir aile. Olaylar şöyle başlıyor. Ailenin böyle hani arada bir evlerine gelen, işte bazen hani yardımcı olan Agnes'a bir tanıdıkları var. Hani arada bir geliyormuş ve hani aileyi yakından tanıyan bir tanıdıkları diyeyim ya da komşuları diyeyim. Kendisi de yine hani onların evlerinin olduğu şeyde oturuyor. Caddede oturuyor. Kadın pazartesi günü, 11 Nisan pazartesi günü işe gidiyor. Öğleden sonra işe gitmek için onun kapısının önünden geçiyor ve tuhaf bir durum fark ediyor. Şöyle ki evin panjurları kapalı. Hani şimdi hani herkese şey diyebilirsiniz, hani panjurlar kapalı ne olabilir? Hani olabilir, insanlar bir yerlere gidince panjurlarını kapatabilirler. Ama kadın şöyle anlatıyor, diyor ki evlerinin panjurların kapalı olması çok garipti. Çünkü hani bu zamana kadar hiç evlerinin panjurlarını kapalı olarak görmemiştim. Tuhaf bir durum olduğunu sezmiştim diyor. Bir de evlerin kapısının önünden geçerken bir de ekstra panjurların kapalı olmasına ek olarak bir de şey fark ediyor. Posta kutuları, biliyorsunuz ki yurt dışındakilerde evlerin kapılarında posta kutuları var ve oradan postanızı içeri atabiliyorsunuz, mektuplarınızı. Bu posta kutusunun olduğu bölüm bir kağıtla kapatılmış ve üzerine şey yazıyormuş. Buraya posta atmayın, gönderene geri iade edin diye bir yazı varmış. Ve kadının bu da çok dikkatini çekmiş. Yani neden böyle bir yazı var diye düşünmüş. Daha sonra kadın gidiyor. Salı günü tekrar evin önünden geçiyor. Yine bakıyor ki panjurlar kapalı. Sonra çarşamba günü tekrardan evin önünden geçerken bir daha bakıyor. Yine panjurlar kapalı. Hiçbir şey değişmemiş evin önünde. Her şey aynı şekilde duruyor. Ve dayanamıyor. Polisi arıyor. Polisleri çağırıyor işte. Ve diyor ki hani böyle böyle tuhaf bir durum var. İşte panjurları kapalı. Ve hani ben hiçbir zaman böyle görmedim. Bir bakın hani belki ellerinde bir şey oldu. Hani bir yardımcı olabiliriz. Olabilelim diye. Polis eve geliyor. Kapılar kilitli her taraf tabii ki de. Çilingir çağırıyorlar. İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. Odaları kontrol ediyorlar. Her şey normal. Sadece birkaç tane yatağın çarşafı çıkarılmış. Bir de bazı dolapların kapakları açık. Ama şey yapmıyorlar yani bunu hani normal karşılıyorlar. Çünkü hani evde hani bir etraf dağınık değil. Hani bir boğuşma izi yok, bir şey yok. Hani ailenin bir yere tatile gittiğini düşünüyorlar. Bu arada hani 2-3 tane arabaları var sanırım. Arabalarından sadece bir tane araba yok. C5 yok. Bu diğer arabalar orada ama kimsenin dikkatini çekmiyor bu durum. Sonra polisler de gidiyorlar. O sırada şöyle bir durum meydana geliyor. Herkese işte tanıdıklarına, ailesine, kızın ailesine mektuplar gelmeye başlıyor. Mektuplarda şöyle yazıyor. 8 sayfalık bir mektup yazılmış. İmzası da Xavier, Agnes ve Thomas hani çocuklar tarafından atılmış. Hepsinin altında şeyleri var, isimleri var. Bir 8 sayfalık dediğim gibi mektup geliyor. Mektupta şöyle yazıyor. Diyor ki Xavier kendi ağzından yazmış. Diyor ki işte ben bir Amerikalılar için Fransa'da casusluk yapıyordum. Biliyorsunuz işte benim Amerikalılarla bağlantım var. İşte bu bağlantım aslında benim hani casus olmamdan ileri geliyor. İşte burada uluslararası bir uyuşturucu şebekesine sızmam için beni görevlendirdi. Onların işte uyuşturucu dairesinde çalışıyorum ben. Ama benim işte bu şebekede kimliğim açığa çıktı. O da nedenle işte Amerikalılar bize yeni bir kimlik verecekler. Ve biz işte tanık koruma programına alınıyoruz. İşte o yüzden ülkeden ayrılmamız gerekti. İşte bir süre buralarda olmayacağız. İşte nereye gittiğimizi size söyleyemiyorum. Hani dediğim gibi tanık koruma programındayız. İşte hani yerleşince, tekrar normal hayatımıza dönünce ve işte hani buradaki sorunlar ortadan kalkınca size haber vereceğiz. İşte o zamana kadar bizden haber alamayacaksınız ama merak etmeyin biz güvendeyiz tarzında mektup gönderiyor herkese tanıdıklarına. Ve mektup alan insanlar tabii dediğim gibi iş adamı sürekli yurt dışına gidip geliyormuş ve hani dediğim gibi çok oldukça dindar bir aile bunlar. Ve bu mektup onlara normal geliyor. Ya diyorlar ki evet böyle bir şey olabilir. Hani çok oldukça makul geliyor bu mektup onlara. Yani evi insanlar soruşturmuyor bu mektubu alınca. Bu mektubu alınca tek soruşturan kişi Agnes'in anne ve babası. Onlar diyorlar ki hani böyle bir şey olamaz. Hani eğer böyle bir şey varsaydı hani kızımız kesinlikle bize bir şey söylerdi. İşte şehirden ayrılmadan önce işte gelirdi bizimle görüşürdü işte ve dalışırdı. Hani illa ki böyle bir şey olabilirdi. Hani Xavier böyle bir şeyler yazmış ama biz kesinlikle böyle bir şeyler olduğuna inanmıyoruz. Diye savcılığa mektubu gönderiyorlar ve bunun soruşturulmasını istiyorlar. Dediğim gibi mektuplar 9 Nisan'da gelmişti. 11 Nisan'da komşusu fark ediyor. Hani evde tuhaf bir şeyler olduğunu. 13 Nisan çarşamba gününde ilk polisler ilk kez eve geliyorlar. Bakıyorlar her şey normal. Tabii ailesi de bu sırada savcılığa hani böyle mektubu paylaşıp hani böyle saçma olduğunu düşündüklerini söyleyince onunla bağlantılı olarak polisler 15 Nisan'da tekrardan eve geliyorlar. Tekrardan bir ziyaret yapıyorlar. Eve geliyorlar, tekrar bakıyorlar. Evde ekstra olarak hani ilk seferkine göre fotoğrafların da çıkartılmış olduğunu görüyorlar. Ama dediğim gibi hani normal geliyor şey gibi sanki hani işte bir yere toplanmış ve gitmişler. Hani giderken de fotoğraflarını da yanında almışlar. Böyle bir şey olabilir diyorlar ve normal geliyor. Sonra tekrardan gidiyorlar. 18 Nisan'da tabii bu sırada arka planda ailesi sürekli baskı yapıyor. Hani polislere işte ne oldu, ne bitti, hani çocuklar, çocuğumuza ne oldu, kızımıza ne oldu, işte torunlarımıza ne oldu diye sürekli baskı yapıyorlar ailesi. 18 Nisan'da polis üçüncü kez geliyor. Eve geliyor, kontrol ediyor. Yine bir şey yok, normal. 19 Nisan'da tekrardan eve geliyorlar. Dördüncü ziyaretleri bu arada. Yine hiçbir şey yok. 20 Nisan'da 5. ziyaretlerini yapıyorlar. Yine hiçbir şey yok. Evde her şey normal yani. Hiç, yani her seferinde eve gelip bakıyorlar. Hani gözlerine çarpacak bir şey arıyorlar ama bir türlü bulamıyorlar. 21 Nisan'da evi 6. kez ziyaret ediyorlar. Evi ziyaret ediyorlar, tekrardan bakıyorlar. Bu sırada, bu ziyaretleri sırasında da bölge savcısı da bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte hani bu ailenin kaybolması işte gerçekten olan düşü. Tabii bunların kaybolması hani çevrede dediğim gibi büyük bir yankı uyandırıyor. Bütün komşuları filan da hani komşuları filan da tuhaf geliyor ve hani basında yer ediniyor bu olay. Dediğim gibi bölge savcısı bir şey yapıyor. Konuşma yapıyor. Ve diyor ki işte bu ailenin gerçekten kaybolması da olan düşü. Yani bu kadar süredir olmamaları. Biz bunu işte soruşturmaya başlayacağız filan diyor. Ve o sırada bölge savcısına bir telefon geliyor. Toplantıdan ayrılıyor. Ve 2 dakika sonra tekrardan geri gelerek toplantıyı iptal ediyor. İptal ettikten sonra tabii basın mensupları bir şeyler olduğundan şüpheleniyorlar. Çünkü adam gidiyor, telefonla konuşuyor ve geliyor iptal ediyor toplantıyı. O sırada olan şey şu. Polisler 6. kez eve gidişlerinde evin arka tarafında bahçeyi kontrol ediyorlar ve orada başkomiser yardımcısı bahçedeki merdivenin altında tuhaf bir şey buluyor. Böyle kapak gibi bir şey buluyor. Orada da işte böyle köpeklerin mamasının konulduğu şeyler, kaplar varmış. O kapları işte kaldırdığında ve toprağı eşelediğinde toprağın altından naylon poşetler çıkıyor. Büyük naylon poşetler. Ve naylon poşetlerin içine işte yırtıp açtıklarında kenardan içerisinde cesetleri buluyorlar. İşte hemen olay yeri ekipleri geliyor. O bölgeyi komple kazıyorlar ve aile üyelerinin cesetlerini buluyorlar. Cesetler şöyle. İşte Agnes, Arthur, Anne ve Benoit bir mezarda, Toma bir yerde ve iki köpek de bir yerde buluyorlar. Daha sonra işte baktıklarında cesetler hepsi şeylere sarılmış, çarşaflara ve battaniyelere sarılmış. Daha sonra büyük naylon poşetlerin içine konulmuş ve her bir cesedin yanında da dini bir sembolik ifade var. Yani onu da şey diyorlar, hani Katolik bir cenazede genellikle bu yapılıyormuş. Hani Katolik bir cenaze gibi hani cenazeler düzenlenmiş. Ancak hani tek farkı hani bir mezara değil de oraya gömülmüş olması. Tabii cesetlerde olmayan tek şey kişi Baba Xavier. Ve Xavier'ın olmadığını görünce hemen direkt tabii ki de baş şüpheyle Xavier oluyor. Ve hemen o gün 21 Nisan günü hakkında Interpol'den arama emri çıkartıyorlar. Arama emri çıkartıyorlar babası hakkında ve onu aramaya başlıyorlar. Çünkü hani her şey onu gösteriyor. Bir tek onun cesedi yok. Ve polisler şunu araştırmaya başlıyorlar. Olay örgüsünü yaratmaya çalışıyorlar. Bu insanlar ne zaman öldürüldü? Onu aramaya çalışıyorlar. Hani ona bakmaya başlıyorlar. Çocuklara otopsi yapılıyor. Çocuklara ve anneye. Çocukların kanında uyku ilacı buluyorlar. Ancak anneyi bulamıyorlar. Annede bulamamalarının sebebi de uyumak için Agnes bir uyku apnesi cihazı kullanıyormuş. O olmadan uyuyamıyormuş zaten. Ve o uyku cihazına baktıklarında 3 veya 4 Nisan sabahından saat 3'te durduğunu fark ediyorlar. Ve diyorlar ki ilk kurban anneydi. İşte ilk anne öldürüldü diyorlar. Ama çocukların, dediğim gibi, çocukların kanında uyku ilacı bulunmuş. Ve zaten hepsi de şeyliymiş, pijamalarıylaymış. Pijamalarıyla gömülmüş. Kurbanların hepsinin başında iki kurşun sıkılmış olarak buluyorlar. Ve bu kurşunlar da bir tüfeğe ait. 22 kalibrelik bir tüfeğe ait kurşunlar. İşte işin tuhaf kısmı şöyle ki, hani evde öldürülmüş ve hani komşular kesinlikle hiçbir ses duymamışlar. Hani silah sesini hiçbir şekilde duymamışlar. O nedenle de susturucu kullanıldığı düşünülüyor. Hiçbir ses duymadıkları için. Tuhaf kısmı şu. Evi, olay yeri inceleme ekipleri evin her tarafını araştırıyorlar ama ne yatak odalarında, ne salonda, ne işte banyoda, hiçbir yerde kan izine rastlamıyorlar. Bu çok tuhaflarına gidiyor yani, açıkçası hani hepsi, yani öldürülen dediğim gibi iki köpek, 4 çocuk, bir anne var ama evin hiçbir yerde kan yok. Daha sonra işte başka olay yeri, işte cesetlerin üstünden başka her yere bakıyorlar ve ne bir DNA, ne bir parmak izi, hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Aslında polisler Zaver'ı baş şüpheli olarak tutuyorlar. Ama hani bu kanıtlarda hani Zaver'ın öldürdüğüne dair, hani onu suçlayabilecek herhangi bir somut delil bulamıyorlar. Ve bu oldukça tuhaflarına gidiyor açıkçası. Hani böyle bir şey bulamamaları, hiçbir şey bulamamaları. Nasıl hani evin için hiçbir yerinde kan olmaz. Nasıl yaptı bunu diye çok düşünüyorlar. Daha sonra işte Zaver'ın üstüne yoğunlaşıyorlar ve yani Zaver çevresinin oldukça sevilen bir insan. İşte arkadaşlarına yardım eden, işte ne bileyim, çocuklarını çok seven, oldukça ilgili, sevecen bir insan. Çok neşeli bir insanmış. Ve kimse bunu konduramıyor onun üstüne. Hatta işte ailenin avukatı var. İşte ailenin avukatı diyor ki hani, evet işte Zaver'ı baş şüpheli olarak gösteriyorlar ama işte o bunu yapamazdı. İşte kendisinin çok şiddetli bel ağrıları varmış, kesinlikle eğilemiyormuş ve işte o merdiven altına eğilip de hani bunu kesinlikle, hani merdiven altına eğilecek, çok dar bir alan bu arada merdiven altı, fotoğraflarını Instagram'da sizinle paylaşırım bulunan olay yerlerinin, işte merdiven altı çok oldukça darmış, hani orayı kesinlikle girip de şey yapamaz, orayı kazıp da işte cesetleri oraya gömecek, hani bunu yapamazlar, hani buna kesinlikle inanmıyorlar. İşte hani neden Zaver bunu yapabilir diye onun üstüne yoğunlaşıyorlar ki şöyle bir durum söz konusuymuş. İşte çevresi tarafından, işte dediğim gibi iş adamı olarak biliniyor. Durumları oldukça iyi diye biliniyor. Ama işin polisler araştırdıkça ve arka planına baktıkça bakıyorlar ki aslında ailenin mali durumu hiç iyi değilmiş. 2001 yılında Amerika'ya taşınmak istemişler. Bunun için de oldukça büyük paralar dökmüşler. Ancak işler istedikleri gibi gitmemiş ve Amerika'ya taşınamamışlar. Yani hem taşınamamışlar hem de ellerindeki büyük bir parayı orada kaybetmişler. Zaver'ın da 2001 ile 2010 yılları arasında işler hiç iyi gitmemiş. İşte şirketleri varmış. Aslında şirketleri mali açıdan hiç başarılı değilmiş. İşte çevreyi ama yine de şey yapmıyormuş. Yani çevredeki insanlar hala işlerinin çok iyi gittiğini, sürekli seyahat ettiğini falan söylüyormuş. Ama mali açıdan durumları hiç iyi değilmiş. Ve şöyle diyorlar. Kibirli, kendisi kibirli ve gururlu bir insanmış. Ve hani ailesinin ve çocuklarının işte hani onun böyle parasız kaldığını, işte hani durumlarının kötüye gittiğini hani görmesine dayanabilecek bir insan değil diye söylüyorlar. Şöyle ki bu olaylardan önce 20 Ocak 2011'de, yani bu olaylar yaşanmadan 3 ay önce Xavier'ın babası kalp krizinden vefat ediyor. Ve Xavier onun evine gidip eşyalarını aramaya başlıyor. Aramasının sebebi de şu ki, hani artık ellerinde nakitleri o kadar kalmamış ki, hani ev gidip babasının evine gidip bakıyor ki, hani işte belki onun evinde bir para, bir şey vardır. Bir de onların ailesinin bir kont yüzüğü varmış. Yani onu bulmaya çalışmış ancak bulamamış. Sadece evde bulabildiği tek şey babasının tüfeği. Buradan cinayetlerle eşleşen tüfeğe denk geldiğini söylüyor polisler. Dediğim gibi evde hiçbir şey bulamamış ki zaten hani babasının da artık durumu çok iyi değilmiş. Hani kirada oturuyormuş kendisi. Hani o, yani sefil bir hayat yaşaması da hani çok çok iyi bir hayatta sürmüyormuş babası yani. Böyle hani çok iyi şartlar altında ölmemiş. İşte Xavier bu tüfeği bulduktan sonra evde, hani evden alabileceği tek şey tüfek ve tüfeği alıp gidiyor evden. 2 Şubat 2011'de ateşli silah ruhsatı ediniyor ve şeylere gitmeye başlıyor. Böyle sürekli talim yapmaya başlıyor. Bu talimlere hatta oğullarını, çocuklarını falan da götürüyormuş. Beraber gidiyorlarmış hani atış eğitimlerine. Hatta atış eğitimlerine gittiğinde oradaki ilgili görevliye hani susturucuyla alakalı bilgi almak istemiş. Susturucu işte nasıl kullanılır, nereden edinir diye bilgi almış. 12 Mart'ta da susturucu aldığı tespit ediliyor. Yani susturucuya da sahip. Şöyle bir şey var ki, dediğim gibi çocuklar ve anne 3'ü 4 Nisan'a bağlayan gece öldürülüyorlar. Ancak Tom'a onlardan sonra öldürüldüğü tespit ediliyor. Şöyle ki, çünkü 3-4 Nisan günü işte pazara tekabül ediyor. Pazartesi günü Tom'a normal okuluna gitmiş. Yani okulundaymış. Salı günü de okulundaymış. Ancak salı günü babasından bir telefon geliyor. Telefonda babası diyor ki işte hani annen bir bisiklet kazası geçirdi. Acil, şu an komada. Acilen eve gelmen gerekiyor diye bir telefon ediyor. Ve apar topar Tom'a eve gidiyor. Eve gittiğinde arkadaşlarıyla mesajlaşmış eve gittiği sırada. Ve arkadaşınla işte salı gecesine doğru mesajlaşıyorlar. Salı gecesinden sonra da arkadaş ona mesaj geri atıyor. Ama şey öğrenemiyor yani, ondan bir geri mesaj alamıyor. Cevap alamıyor. Onun da salıyı çarşambaya bağlayan gece öldürüldüğünü düşünüyorlar. Ve şey diyorlar hani Tom'a ilk onun hani... İlk erkek çocuğuydu. Soyunu devam ettirecek bir insandı. Ki dediğim gibi aristokraside soy çok önemli. Hani soyadları çok önemli. Hani onu öldürmek istemiyordu ama sonradan hani öldürmeye karar verdi. Ve onu sonradan çağırıp onu sonradan öldürdü. Çünkü Tom'a ayrı bir yani ayrı bir mezarda bulunuyor dediğim gibi. Hani sonradan da öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Tabii dediğim gibi bu olaylar yaşanıyor. Ama bu olaylar çok önceden yaşanıyor ki hani dediğim gibi 3-4 Nisan'dan hani bahsediyoruz ve 5 Nisan'da en son Toma'nın öldüğünden bahsediyoruz. Ama hani polisin bunu fark etmesi 21 Nisan ve 21 Nisan'da arama emri çıkartılıyor. 21 Nisan arada hani 3 haftalık bir süre var. Hani 3 haftalık bir sürede her an her şey olmuş olabilir. 22 Nisan günü Xavier'ın arabasının ucuz bir otelin otoparkında park edilmiş olarak buluyorlar. Ama Xavier ortada yok. Park etmiş olduktan bulduktan sonra polisler işte bir hafta öncesine bakıyorlar. Xavier ne yaptı hani bu sürede? Hani onu izlemeye çalışıyorlar. Cinayetlerden sonra Xavier o bir haftalık sürede evdeymiş. Yani 5 Nisan'da en son Tom ölüyor. 5 Nisan'dan 10 Nisan'a kadar evdeymiş ki bu sürede hani dışarı çıkıp geliyormuş. Çünkü çevredeki komşular hani onu gördüklerini söylüyorlar. 10 Nisan günü Xavier evden ayrılıyor. C5'e biniyor ve gidiyor. Güneye doğru bir gezintiye çıkıyor. Bunun da güneye doğru gittiğini de işte hız kameralarından ilk fark ediyorlar. Daha önce de şöyle bir şey var. Kendileri güney bölgelerinde yaşamışlar. Yani güneyin farklı bölgelerinde yaşamışlar ve polisler bunu şey olarak düşünüyorlar işte. Hani kendi ailesini öldürdü. O da gidip intihar edecek. İşte intihar etmeden önce güneyde bir gezinti yapıp işte hani eski anılarını canlandırıyor. Ve hani en sondaki su durakta da kendini öldürecek diye düşünüyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Xavier bu güneye yaptığı yolculuklarda kredi kartını kullanıyor. Otellerde kalıyor. Hiç acele etmiyor. Hani para çekiyor ATM'lerden. Hani görüntülere, kameralara yakalanıyor. Restoranlarda yemek yiyor. Hani kredi kartıyla ödüyor dediğim gibi sürekli. Hani arkasında sürekli hani aslında polisin onu izlemesi için deliller bırakıyor. Ve hiç acele etmiyor. Saklanmıyor, gizlenmiyor. Hani çünkü hani kaçmaya çalışmıyor nedense. Ve kaçmaya çalışmadığı için polisler şey diye düşünüyor hani. Hani bu da kendini hani intihar edecek, öldürecek. Hani bu nedenle kaçmıyor diye düşünüyorlar. Hani tabii bunu sonradan fark ediyorlar. Dediğim gibi 3 hafta aslında Xavier hiç aranmıyor ve 3 haftalık süreç içerisinde Xavier sürekli hareket halinde ve geziyor. Ve en son Xavier'ın en son görüldüğü yer Robert Born Sir Agnes diye bir yer. Ve kendisi 15 Nisan günü buradaki oteldeki kameralara yakalanıyor, otoparktaki. Arkasında bir çanta var ve uzun bir çanta. Bunun içerisinde tüfek olduğunu düşünüyor polisler. Ve onu sırtına almış şekilde giderken son kez dönüp bir kameralara bakıyor ve yürüyüp gidiyor. Ve bir daha kendisinden de haber alınamıyor. Dediğim gibi 15 Nisan da son görüldüğü yer orası ki 22 Nisan'da hani orada bu şey polisler hani fark edip de 22 Nisan'da gidiyorlar. Orada o bölgede ne var derseniz orada dağlık bir arazi var, uçurumların bulunduğu bir alan ve Xavier o bölgeyi çok iyi biliyormuş. Hani o dağlık alanı çok iyi biliyormuş. Ve polisler hemen o tabii arama ekiplerini oraya gönderip orada onu aramaya başlıyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar hani tüfeğini aldı. Buradaki dağlıkta dağlık araziye çıktı. İşte burada kendini intihar edecek ve ölecek. Hani öldürdü kendini diye düşünüp aslında cesedini arıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani onu aramıyorlar aslında. Cesedini bulabileceklerini düşünüyorlar. Ve 2 ay boyunca orayı didik didik arıyorlar. Ama hiçbir şeye bulamıyorlar. Ne bir iz buluyorlar, ne bir ceset buluyorlar. Yani hiçbir şekilde onu bulamıyorlar. Şurada yani olaylar aslında ikiye ayrılıyor. İki ayrı görüş ortaya çıkıyor açıkçası. Birincisi o dağlık araziye gitti. Tüfeğini yanına aldı. Ve orada herhangi bir yere gitti ve intihar etti, öldü. Kendini öldürdü diye düşünüyorlar. İkincisi de kendisi oradan bir dağlık hani dağlık bölgeden yürüyerek İtalya'ya ulaşabilirmiş. Treni atlayıp Hırvatistan'a gidebilirmiş. Bölgenin 30 kilometre ilerisi deniz ve denizden bir tekneye atlayıp işte başka bir yerlere gidebilirmiş. Almanya üstünden işte Meksika'ya falan gidebilirmiş ve kendisinin yani Fransızcasının yanında İngilizcesi ikinci dil olarak İngilizcesi çok iyi ve İspanyolca da biliyormuş. Hani öyle gidip oradan da yok olabilirmiş. Ki hani böyle bir görüşler var ama yani ne oldu ortaya çıkmıyor hiçbir şekilde. Ve bugün de dahi hala Xavier bulunmuş değil. Geçmişte de işte geçmiş yıllarda o bölgede cesetler bulunuyor. Ancak hani işte Xavier mı diye düşünülüyor. Otopsi yapılıyor. Ama onun olmadığı anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Ve açıkçası yani ben bile hani şu anda hala düşündüğümde hani hikayeye dönüp baktığımda tamam, evet Xavier'ı suçlayacak hiçbir şey yok. onunla alakalı hani hiçbir şey bulunmuş olmasa da. Yani kendini öldürecek bir insan olmuş olsaydı, yani o da olay mahallinde intihar ederdi diye düşünüyorum. Çünkü kendisi cesetleri saklamak için çok büyük çaba harcıyor. İşte mektuplar gönderiyor ki onu insanlar aramasın diye. Çıkıyor. Sonra da çok iyi bir bölgeye gidiyor. Avucun içi gibi bir bölgeye. Ve o bölgede ortadan kayboluyor. Aslında hani şöyle düşünülüyor. Zaver'ın hani cesetlerin hani insanların, yani polislerin cesetleri bulabileceğini düşünmüyordu. Ve hani zaten polisler cesetleri bulana kadar da o zaten hani yapabileceğini yapmıştı. Ama hani tabii ondan öncesinde cesetler gittiğinde belki hani biz de bilemiyoruz. Belki hani polislerin evine gittiğinden haberdardı. İşte sonra böyle bildiği bir bölgeye gidip orada ortadan kayboldu. Yani bununla alakalı bir bilgi yok. İşte yine geçmiş yıllarda 2015 veya 2016 olabilir. Polislere bir mektup geliyor. Mektupta çocukların fotoğrafları ve arkasında şöyle bir şey yazıyor. İşte ben hala hayattayım Zaver. Da imzalanmış bir yazı geliyor ama tabii o Zaver'dan mı geldi gelmedi mi pek emin değiller ki. Ben de çok açıkçası Zaver'dan geldiğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu kadar bir şeyleri gizlemek için uğraşmış ve bu kadar dediğim gibi olaylar 2011 yılında olan bir olay ve biz şu anda 2021 yılındayız ve aradan 10 sene geçmiş. Hani 10 sene sonra zaten hani bu kadar saklanmak, hani kayıplara karışmak, bir yerlere gitmek isteyen insan niye kalkıp da işte yaşadığını veya hayatta olduğunu söyleyip hani polislerin onu araması için bir şey yapsın. Yani ben bu çok makul gelmiyor. Hani onun mektubu gönderdiğini, hani gerçekten o olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten kendisinin hala hayatta olduğunu ve kaçtığını düşünüyorum ve bence hani gerçekten çok ilginç, hani kaçmayı başarmış olması, bu kadar normal, sevgi dolu, sevilen bir aile babasıyken bir anda tüm ailesini katledip hiç arkasına bakmadan gitmesi açıkçası beni çok dehşete düşürüyor ve etkisinden çıkamıyorum. Yani bu olayını düşündükçe insan bunu nasıl yapabilir, nasıl hani bütün sevdiği ailesini, çocuklarını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir. Çok ilginç geliyor. Dediğim gibi Instagram'da paylaşacağım zaten görsellerini. Siz de altına yorum yapabilirsiniz. Siz de kendi düşüncelerinizi, hani acaba gerçekten hani Zaver gidip de orada intihar mı etti? Orada herhangi bir, dediğim gibi o bölgede çok mağaralar, kayalıklar varmış. Yani çok zorlu bir bölgeymiş. Hani arama yapması da gerçekten zorlu bir bölge. Hani gidip de gerçekten orada herhangi bir delikte intihar mı etti? Yoksa kaçıp işte Meksika'ya mı gitti? Başka, dediğim gibi Hırvatistan'a gitmiş olabilirmiş, İtalya'ya gitmiş olabilir. Ya da o bölgelerden birine mi gitti? Bunu paylaşabilirsiniz. Beni İspeş'inde podcast Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bölümleri Spotify ve YouTube'da yayınlamaya çalışacağım. Diğer mecraları şu anda çok bilmiyorum. Ekleyebilirsem bir yerlerine de eklemeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.